Ayrım 14, Ölümle Randevu, Mario Mazzanti, sayfa 172. İşte gemi gezisinin broşürü doktor, aynısı internette de var. Polis merkezine kısa sürede ulaşan komiserin ruh hali oldukça düzelmişti. Soruşturma zor da olsa ilerliyor gibiydi ve çok uzun olmayan bir süre sonra el yazmasının geri kalanı eline geçmiş olacaktı. Beklediği gibi uçuş bilgilerinden biletin alındığı seyahat acentesine ulaşılmış ve Milano merkezindeki bu yerden de yapılan tatil programının detayları alınmıştı. Pasifik'in en büyük gemisiyle Los Angeles'tan Meksika kıyılarına uzanan bir seyahatti. Ama gemi nasıl denir biraz farklıydı. Benli ilanı okudu. Los Angeles'tan Meksika'ya gay gemi yolculuğu. Büyük eğlence, birçok yenilik, düşük fiyat. En güzel gay gemilerinden birinde seni yeni ülkelerin keşfine götürecek, hiç yaşamadığın muhteşem bir maceraya atıl. Özel hazırlanmış yolculuk güzergahımız seni Meksika'nın en baştan çıkarıcı yerlerine götürecek. Plajlar, şehirler ve ünlü gay bölgeleri, eşsiz gay geceleriyle Puerto Vallarta, alışveriş cenneti Mazatlan, derin denizi ve şehvetli plajlarına rahatlamak için ideal ıssız Cabo San Lucas adası ve gemide standart hizmetlerin yanında buz pisti, kaya tırmanma duvarı, paten pisti ve farklı havuzlar, yürüyüş parkurları, tiyatro, kumarhane, diskotekler, 3 katlı muhteşem bir restoran. Nereden geldiğinin ya da nelerle ilgilendiğinin önemi yok. Burada sana kendini evinde hissettirecek gay ortamını bulacaksın. Gemideki 3200 kişiyle gezegenin dört bir yanından gelen yeni arkadaşlar edineceğinden emin olabilirsin. İlanı konaklama detayları ve ücretler takip ediyordu. Ingroya zarifçe bir yorum yaptı. Düşünebiliyor musunuz doktor? 3200 nonoş bir arada. Fiyatlar bana gerçekten de cazip geldi. 769 ile 1307 avro arası. Sanırım emekli olduğunda sana vereceğimiz hediyeyi bulduk. Bütün saygımla belirteyim ki doktor, Benli hemen sözünü kesti. Ha ha, yavaşla. Bir müfettiş asla komiserini cehennemin dibine gönderemez. Aslında beni açık denizde 3200 nonoşun olduğu bir gemiye bindirerek komiserim cehennemin dibine göndermek istiyor. Tamam tamam, boş verelim. Orfeo'muz yolculuk için yerini ne zaman ayırmış, son dakikada mı? Tam tersi, 2 ay önce. Demek oluyor ki aceleyle planlanmış bir kaçış yok. Müfettiş Ingroya'nın bıyıkları tamamen ikna olmamışçasına titredi. Peki ya bu yolculuk önceden yapılmış bir planın parçasıysa? Orfeo'nun bu yolculuğu uzun bir süre önce Meksika'ya kaçmak için mi planladığını söylemek istiyorsun? Benli o an düzleştireceği bir keçi sakalı olmasını çok isterdi. Filmlere has bir kaçış, öyle mi? Bu da olabilir. 11. Bölüm. Beklenmedik şekilde yağmurlu olan günün sabahında Angela'nın mutfağında kahvaltılarına başladıklarında saat 7.30'du. Kabarık beyaz bir bornoza sarılmış olan Benli çift porsiyon kahvesini tadarken üstünde sadece bir tişört ve parmak arası terlikler olan Angela ise meyve suyunu yudumluyordu. Benli açısından güne mükemmel bir başlangıç için tek eksik olan şey keyifle içeceği bir sigaraydı. Ama anlaşma çok açıktı. Onun Coney Zunia caddesindeki evinde kaldıklarında istediği yerde sigara içebilirdi. Ama Angela'nın evinde bunu sadece balkonda yapma izni vardı. Önceki gece pizzalarını yedikten sonra kanepeye oturdular. Benli ayaklarına masaj yapıp olup biteni anlatırken Angela'ya "Sen Val di Blanio Akademisi'ni nereden biliyorsun?" diye sordu. "Çalışırken Paolo Lomazzo Caddesi'nde oturuyordum, hatırlıyor musun? Caddeye adını veren kişinin kim olduğunu merak etmem çok doğal." "Çalışırken." "Aslında halen çalışmaya devam ediyordu. Mobilya tasarım danışmanlığı yapıyordu. Her ay Benli'nin maaşını rahatlıkla 2'ye katlıyordu." "Lomazzo'nun çok genç yaşta kör olduğunu biliyor muydun? Düşünebiliyor musun? Kariyerinin doruğunda göremeyen bir ressam." Öyle ya, kör olmuş bir ressamdan daha şanssızı ne olabilirdi? Benli dışarıya göz attı. Rahatsız edici bir yağmur inatla Angela'nın balkonunu süpürüyordu. Bir cinayeti çözemeyen bir komiser mi? Sigara içebilmek için şemsiye açması gerekecekti. Benli boğazını temizledi. O ana kadar çok konuşmuşlar, iletişim kurma görevini bakışlara ve suç ortağı bir sessizliğe bırakmışlardı. Olayların şöyle geliştiğini varsayalım. Komiser konuşmaya sanki az önce yarıda kalmış bir konuya devam edermiş gibi başlamıştı. Bir süredir Orfeo'nun sevgisini kiralamakta olan Profesör Valeriani ona aşık olur. Oysa gerçek ismi Sergio Cristalli olan Orfeo için profesör sadece karlı bir kalpazandan ibarettir. İhtiyatsız bir gününde profesör Orfeo'ya eline içinde birçok şeyin yanı sıra çok zengin bir topluluk olan Humiliati keşişlerinin bir sırrından da bahsedilen çok eski ve değerli bir belge geçtiğinden bahseder. Hatta belki ona kendini hoş göstermek için varsayımsal bir hazineden bile bahseder. Antenlerini diken Orfeo harekete geçmeye karar verir. Bu çok ama çok kolay bir kazanç olacaktır. Tesadüfen bir süre önce ayarladığı tatili eyleme geçtikten sonra fazla şüphe uyandırmadan ortadan yok olmak için kullanmayı düşünür. Böylece bir cuma akşamı Valeriani'nin kapısını çalar. Profesör heyecan verici bir gece hayaliyle onu içeri alır. Orfeo, profesörün ona belgenin orijinalliğini göstermesini sağlar ve hemen sonrasında belgeyi alabilmek üzere profesörün işini bitirir. Aslında profesörü bu belgeye bağlayan hiçbir şey kalmasını istemez. Çünkü planlarında belgeyi en yüksek fiyatı veren kişiye satmak vardır. Böylece bilgisayardaki dosyayı siler ama öncesinde pazarlık aşamasında orijinal dokümanı göstermek zorunda kalmamak için kendine dosyanın bir kopyasını alır. Geriye orada bulunduğunu gösteren fiziksel izleri silmek kalır. Sonrasında el yazmasını ve dosyayı kaydettiği CD'yi alarak valizlerini hazırlamak üzere evden koşarak ayrılır. Valeriani ise henüz ölmemiştir. Profesör son gücüyle katilinin yakalanması için bir ipucu bırakmaya çalışır. Böylece onun gibi sırtından vurulan San Carlo Borromeo'yu işaret eder. Bunu yapanlar Humiliati keşişleriydi ve uğruna ölmek üzere olduğu bölgede onların bir sırrından bahsedilmekteydi. Üstüne üstlük katili Peschiera Borromeo'da yaşıyordu. Komiser Benli Angela'nın tepkisini incelemek üzere konuşmasına ara verdi. Angela bardağını masaya bırakıp söyleyeceklerini iyice düşünmek için birkaç saniye bekledi. Teyzelerimden birini tanıma imkanın olmadığı için çok üzülüyorum. Bayan Floribidis, kendisi Salvador de Bahia'da yaşıyordu ve katılımı oldukça yüksek olan bir aşçılık okulu vardı. Dipnot Salvador de Bahia, Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinin baş şehridir. Bunun konuyla ne ilgisi var?
Sakin ol komiserim, bırak da bitireyim. Teyzem hep lezzetli bir yemek pişirmek için fazla malzeme kullanmaya gerek olmadığını söylerdi. Bir araya getirilmiş birçok lezzet yeni bir lezzet yaratmaz. Sadece tadı ve bu tadı almanın zevkini birbirine karıştırır. Ayrıca pişireceğin malzemeleri çok iyi tanıman gerekir.
Benli Angela'nın söylediklerini düşünmek ve göğüs dekoltesini göz ucuyla kesmek için uzun bir süre sessiz kaldı. Söylesene dedi sonunda, bana bu teyzenden neden daha önce hiç bahsetmedin?
Evimde o kadar çok akrabam var ki hepsini anlatmam imkansız.
Tuhaf.
Nedir tuhaf olan?
Teyzenin ismi Floribidis.
Evet, pek yaygın bir isim değildir ama çok güzel. Sence de öyle değil mi?
Elbette ama aynı zamanda Jorge Amado'nun Dona Flor ve İki Kocası adlı romanın baş kahramanıyla aynı.
Olabilir.
Üstüne üstlük romandaki karakterin de aşçılık okulu var.
Bak sen dedi Angela arsızca gülümseyerek.
Hem de Salvador de Bahia'da.
Ne tuhaf bir tesadüf.
Benli balkondaki hava durumunu tekrar kontrol edip derin bir nefes aldı. Şemsiyemiz var mı? Angela şemsiyeyi getirmek üzere koridora yöneldi. Üstündeki tişört gerçekten de oldukça kısaydı. Benli tekrar soluklandı. Sonuçta Angela'nın teyzesi haklı diye düşündü komiser Benne. Bir taraftan da yan yoldan aniden önüne fırlayan bir geri zekalıya çarpmamak için arabayı sert bir şekilde yavaşlattı. Olay örgüsünde birlikte pişirilemeyecek kadar çok malzeme vardı. Orfeo bilgisayardan silinmiş olan belge, kopyası ile birlikte kaybolan el yazması, Humiliati'nin sırrı, profesörün küçük kusuru, Orfeo'nun gemi seyahati, Valeriani'nin ardında bıraktığı ipucu. Benne tekrar uygun hıza ulaşmak üzere farkına varmadan birkaç vites birden yükseltti. Lezzetli bir yemek ve davanın çözülmesi. Her ikisi de daha basit, daha düz olmalıydı. Konunun üstünde durmaya devam eden Benne'nin aklına başka bir lezzetli mutfak metaforu geldi. Angela'ya yaptığı varsayım piliç dolma pişirmek gibiydi. Ama elindeki dolgu malzemesi fazlaydı ve piliç bunun tümünü içine alamayacak kadar küçüktü. Sonuç içindeki dolgusu her yerinden fışkıran kötü pişmiş bir piliç olmuştu. Benne o sırada sürücü meslektaşlarından birinin kendisi için saydırdığı hakaretleri duymadı. Adam söylediklerinde pek de haksız sayılmazdı. Punto yağmurlu sabahın karmaşık trafiğinde sola doğru keskin bir dönüş yaparken sinyal vermeyi unutmuştu. Mesela Orfeo, neden inatla onun katil olabileceğini savunuyordu? Profesörün hayatındaki tek bozuk unsur olduğu doğruydu. Ayrıca tatili eğer gerçekten öyleyse cinayetten hemen sonra ortadan kaybolmasına sebep olmuştu. Ama sonuçta bunlar onu suçlu olarak görmek için yetersizdi. En azından profesörün evindekilerle karşılaştırmak üzere onun parmak izlerini alabilmiş olsaydı keşke. Katilin görünürde tüm izleri sildiği doğruydu ama gözünden kaçanlar olabilirdi. Bir kez daha Angela'nın teyzesine hak verdi. Malzemeleri pişirmeden önce iyi tanımak gerekiyordu ve Sergio Cristalli hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını söylemek zordu. Hem sadece Orfeo da değildi. Birkaç saat içinde tüm içeriğini nihayet öğrenecekleri el yazması Valeriani'ye nasıl ulaşmıştı? Onu kimden ve ne zaman almıştı? Fatura almadan harcadığı 8.000 euro buna mı gitmişti? Üstünde düşünülmesi gereken birçok şey vardı. Ve yapılacak çok iş var diye düşündü Benne. Puntosunu polis merkezinin parkına sokarken. En baştan başlamamız gerek. Ingroia Benne ile aynı anda gelmişti ve şimdi merkezin koridoru boyunca komiserin hızlı adımlarına zorlukla eşlik ederek ilerliyordu. Benne en tehlikeli rakibiyle arasını uçarcasına açmaya çalışan bir uzun mesafe koşucusuna benziyordu. Yeni bir hedefimiz var. Profesör Valeriani'nin o lanet el yazmasını nereden ya da kimden aldığını bulmak. Başka bir koridora giren komiser Benne karşısına çıkan 90 derecelik dar dönemeci sert ve hızlı bir yön değiştirmeyle bertaraf etti. Ingroia'nın ise ayakları neredeyse yerden kesildi. Hatta boynunda hafif bir rahatsızlık duydu. Yarışçı Schumacher gibiyim diye düşündü içinden. Gerçekten de daha ilk günden beri poposunu bir direksiyon simidinin üstüne koyduğunu düşünüyordu. Profesörün dosyayı bilgisayarına ne zaman yüklediğine bakalım. Sonra o günden hatta daha doğrusu birkaç hafta öncesinden yola çıkalım. Ajandası, telefon kayıtları, çeşitli nedenlerle onun yaptıklarından haberdar olan kişiler. Ingroia, yürü biraz, kahretsin, geride kalma. Kısacası o el yazmasını nereden bulduğunu ortaya çıkaralım. Doktor! Ingroia nefes nefese kaldığı halde arayı gözle görülür şekilde kapatıyordu. O belge pahalı bir şey olmalı. Ya şu meşhur 8.000 euroyu bunu ele geçirmek için kullandıysa? Kahretsin Ingroia, güzel fikir. Bunu keşke ben de düşünebilmiş olsaydım. Komiser Benne birden durdu. Ofisinin karşısında her zamanki soluk suratıyla bilgi teknolojileri müfettişi onu bekliyordu. Kolunun altında bir dosya vardı. Öngörülenden daha hızlı oldu komiser. Deşifre edilmiş dosya burada. Benne müfettişin elindeki dosyayı neredeyse yırtarcasına çekip aldı. Anlaşılması zor bir dille yazılmış, tek bir satırını bile anlayamadım. Komiser metni hızla gözden geçirdikten sonra ofise girmeye niyetlenmeden ayakları üstünde hızlı bir dönüşle dışarıya çıkmak üzere ilerlemeye başladı. Bir yandan da Ingroya'ya bağırıyordu. Sen Gerardo'ya telefon et. Doktor Margas'ı ameliyathaneye gömülmemesini söyle. Onu acilen görmem gerekiyor. Sonraki saatler komiser Benley için çok yavaş geçti. Doktor Margas metni çevirmek üzere uygundu ama bunu akşam üstünden önce yapamıyordu. Oldukça zorlu iki ameliyatı vardı ve ameliyathaneden birkaç saat boyunca çıkamayacağı kesindi. Saat 18'de yine Saint Eustergio'da buluşmak üzere randevulaştılar. 15.30'a doğru Benley daha fazla dayanamayarak kendine ve Ingroya'ya sigarasız kaldığı bahanesini uydurup ofisten çıktı. Ama sigara satan dükkanın önünden hiç bakmadan geçip gitti. Sabahki bulutlarla kaplı gökyüzü ve kuvvetli yağmur çok uzak görünüyordu. Her gün gördüğü San Marco Kilisesi boyunca yürüdü ve yapıya hayran kaldığını şaşırarak fark etti. Yüzyıllar önce yaşanmış tüm bu hikayeler onu ele geçirmeye mi başlıyordu? Tam sol yapı Brera Caddesi'nde ilerlemeye başladı. Evet, işte orada artık Güzel Sanatlar Akademisi'nin yükseldiği, ofisinden çok uzak olmayan o yerde eskiden Humiliati'nin merkez evi vardı. Korkunç suikastın ilk gizli toplantıları orada yapılıp planlanmıştı. Petterini'nin 500 yıl sonra açıklamaya hazırlandığı sırrın tüm bu hikayeyle ne ilgisi olabilirdi? Benley akademinin karşısındaki kaldırımda tam giriş kapısının önünde durdu. Paketten bir sigara çıkardı ama ağzına götürmedi. Ortadaki soru şuydu: o eski belgenin içinde taşıdığı şeyin değeri neydi? Sahip olmak uğruna bir cinayet işlenebilecek büyüklükte bir değer miydi? Sadece antika değeri mi vardı? 2 ya da 3 bin avro kadar. Yoksa Humiliati'nin sırrının altında daha fazlası mı saklıydı? Komiser Benley oldukça yavaş hareketlerle sigarasını yaktı. Polis merkezine tekrar dönmesinin sebebi parktan Puntos'unu alarak Coni Zunia Caddesi'ne doğru yola koyulmaktı. Eve çıktığında zamanı nasıl geçireceğini bilemediğinden kahve rezervlerini tüketmeye başladı. Ta ki giriş kapısının kilidinde dönen anahtarın sesini duyana kadar. "Bu akşam sende buluşacağımızı konuşmuştuk, yanlış mı hatırladın?" dedi Angela güzel gülümsemesiyle. Böylece Benley'nin birkaç zayıf itirazından sonra Margas'la olan randevuya ikisi birlikte gittiler. Yürüdüler. Saint Eustergio, Coni Zunia Caddesi'nden 1000 metre kadar uzaktaydı. Ticinese kapısına kadar geç gelen baharın ve akşamın tadını çıkararak ilerlediler. En azından Angela için öyleydi. Sabah yağmurundan sonra boğucu bir esinti kendini hissettirmeye başlamıştı. Randevudan yaklaşık yarım saat önce birkaç akşam önceki aynı bara, hatta açık havadaki aynı masaya oturdular ve artık damarmaklarını okşamakta olan kahve dondurmalı içecek sipariş ettiler. Meydan her zamanki gibi çok güzeldi. Şehrin gürültüleri bile onun sınırlarına saygı gösterip susuyorlardı. Sanki Milano'da değillerdi. Daha teneffüs edilebilir, ritim ve hareketleri daha uyumlu bir yerde bulunuyorlardı. Doktor Margas birden karşılarında beliriverdi. Saatine bakarak "hepimiz erkenciyiz" dedi. "Güzel, bu biraz zaman kazanacağız demek oluyor. Ne de olsa zaman günümüzdeki en değerli şey." Margas yerine yerleşirken küçük masanın üstüne onlarca bilgisayar çıktısı koydu. "Sizinle gelmenize memnun oldum Angela ama korkarım ki şövalyelik kurallarını bir kenara bırakıp öncelikle komiserimizin şu emek verdiğim belgeyi okumasına izin vermek gerek." Bunları söyledikten sonra Benley'e dönerek devam etti. "Belgenin tercüme ettiğim büyük kısmı Val di Blanio lehçesiyle mısralar şeklinde yazılmış. Ama hem şiir hem de nesir olarak Milano, Cenova, Bergamo ve Toskana lehçeleriyle yazılmış kısımlar da var. Bu farklı lehçe kullanımı, daha doğrusu kullanımdaki lehçelerin serbest yorumlaması hamalların tipik bir özelliği. Ve söylemek zorundayım ki bu durum işimi biraz zorlaştırdı. O kadar ki sonunda şiirleri çevirmeyi bırakıp özellikle düz yazı formunda ilerledim." Yani her şey açık, çevrilmeyen kısım kalmadı değil mi diye sordu Benli tedirgince. Metni okumak için heyecandan yerinde duramıyordu.
Kesinlikle çok açık. Eğer isterseniz okumaya başlayabilirsiniz komiser. Hepsi 15 sayfa, 10 dakikadan fazla sürmez. Ben ve Angela birlikte bir şeyler içip sizi sabırla bekleriz. Belki bir kapiroska alırız. Eğer zevklerinizi yanlış hatırlamıyorsam Angela.
Doktor Margas sözlerini bitirirken Angela'ya doğru kocaman bir gülümseme takındı. Okumaya çoktan başlamış olan Benli, Margas'ın bu nazik çapkınlığına sinirlenecek vakti bulamadı.
14. ayrımın sonu. Sayfa 184.